sudan gelen.
Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak.
Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba, ben Akgün İlhan. Sudan Gelen'e hoş geldiniz. Bizden önceki kuşakların bize bıraktığı doğayı yok ediyoruz. Bizden sonraki nesillerin geleceklerini çalıyoruz ve aslında cehennemi bu dünyada kendi ellerimizle yaratıyoruz. İşte bugün bu gidişata baş kaldıran Buket Uzunlar'ın Tabiat Dörtlemesi'nin ilkini, yani suyu konuşacağız. Bu kitap basılı aslında 9 sene oldu ve Türkiye'nin ilk ekofeminist kitabı. Suyu konuşurken aslında yaşam kaynağımız suyu da konuşacağız. Onunla olan ilişkimizi ve bu ilişkiyi iyileştirebilir miyiz sorusunu da tartışacağız. Tabii şu da var, kitap güncelliğini ilk günkü kadar koruyor. 9 sene geçti ama kitapta ele alınan sorunlar devam ettiği gibi giderek büyüyor da. En güncel örneği aslında geçtiğimiz günlerde ressam Gökçe Erhan'ın başına gelenlerdi. Evi yüksek olasılıkla kundaklanma sonucu yandı, kül oldu. Ancak Gökçe yaşadığı yerde, yani Trabzon Çamburnu'nda denize kurulmak istenen balık çiftliklerine karşı bir toplumsal mücadelenin içindeydi. Tam da yangının çıktığı gün bu konuda bir basın açıklaması okuyacaktı. Nitekim evi kül olmasına rağmen ağlayarak vücudu acıdan iki büklüm olmuşken ruhu dimdik ayakta o basın açıklamasını okudu. Çevre mücadelesi artık hiç olmadığı kadar çetinleşmiş durumda hem Türkiye'de hem dünyada. Bugün konuğumuz yazdığı öykülerle ve romanlarla on yıllardır ufkumuzu açan, umutlarımızı yeşerten sevgili Buket Uzuner. Hoş geldiniz Buket Hanım.
Hoş bulduk. Çok güzel bir giriş yaptınız. Çok etkileyici oldu. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ederim size geldiğiniz için programımıza. Sizi konuk etmek benim için çok büyük mutluluk. Aslında benim ilk okuduğum kitabınız Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları'ydı. O sırada ben lise sondaydım ve kitabı okurken kendi dünya gezini kafamda tasarlamaya başlamıştım. İlerleyen yıllarda da İki Yeşil Su Samuru'nu okudum. Bu kitabın da benim için en sevdiğim kısmı, aslında en sevdiğim yönü, çevre sorunlarına yer vermesiydi yani. Basıldığı dönemde bu konuları ele alan romanlar yok denecek kadar azdı. Sonraki kitaplarınızda da doğa giderek baskın bir tema haline geldi. Bu nasıl oldu, nedeni neydi? Ve dörtlemedeki her bir kitabın uzun yıllara dayanan araştırmalara, tasarım süreçlerine dayandığını biliyoruz. Bu kitapları yazarken nasıl bir yolculuk ve keşif yaşadınız çok merak ediyorum. Ve tabii ne hayal ettiniz, nereye vardınız diyerek başlayalım böyle bir sorular silsilesiyle.
Evet, aslında belki Gökçe ile başlamak lazım. Ağlayarak evinin arkada yandığını fotoğrafı, bir yanda da ağlayarak onun suyu korumak için çabaları, genç bir kadın, incecik bedeni var, sarsılmış, hüngür hüngür ağlıyor ve çoğunluğu, büyük çoğunluğu, belki tamamı erkeklerden oluşan bir grup onu alkışlıyor ama seyrediyorlar, ona yakın değiller. Yani ressam olsam herhalde onun resmi yapmak isterim. Böyle Velázquez'in kurşuna dizilen askeri şeyi gibi, evet, resmi gibi. Öyle gördüm ben, tek başına bir kadın ya da orta çağda yakılan, cadı diye yakılan, hepsi çok zeki olan kadınlar. Yani zaten cadı aptal bir kadına söylenmez. Aptal erkek de vardır, aptal kadın da vardır. Bu doğuştan da gelebilir, sonradan edinilmiş bir aptallık da olabilir. Aptallığı küçümsemek için söylemiyorum, bir durum belirtmek için söylüyorum. Tercih etmiş olabilir aptal görünmeyi, ama bu yakılan zeki cadılardan birisi gibi, böyle bir sanki Jeanne d'Arc tablosu gibi geldi bana. Ve oraya gidip elini tutmak istedim. Böyle herhalde binlercemiz öyle düşündük ve tutacağız da tabii elini. Ama aynı zamanda o benim için Defne Kaman'dı. Defne Kaman da bunları yaşıyor. Özellikle bugün konu etmeyeceğiz ama Hava romanında nükleer santrallerin artık gereksiz olduğunu, tabiat enerjisini kullanmamız gerektiğini söylediği için hakkında dava açılıyor. Aynı gün dava açılınca gazetedeki işten bir WhatsApp mesajıyla atılıyor. Özel hayatımda zaten erkeklerin büyük çoğunluğu böyle kadınları, kendine ait mesleği, kendine ait sorunları olan kadınları, kadınları çok makbul saymadıkları için onlar problemli buluyorlar tırnak içinde. Çünkü problem çözmek erkeklerin işi olmalı. Bir kadının ailesi, çocukları ve kocası dışında bir şeye, bir işe kendini adaması makbul değil. Onlara uyumsuz deniyor, cadı deniyor, problemli deniyor. O yüzden ben bir Defne Kaman'ı gördüm orada. Tabii içim o kadar çok yandı ki, çünkü de dediğiniz gibi 12-13 yıldır ben bu karakterle beraberim. Çevre haklarını savunan tek başına bir kadın gazeteci, namuslu bir kadın gazeteci. Tabii namus kelimesini açık radyo dinleyicilerine açıklamaya hiç gerek yok ama namus bizde kadının cinselliği üzerine kurulmuş bir kavram. Halbuki şeref ve onur demek ve dünyada şerefe içen çok ender, kadeh tokuşturan bir milletiz. Şerefi, namusu sadece kadına bağlamış bir milletiz. Evet, neden bunları yazdığım herhalde bu diziyi yazdığım bütün bunlardan ortaya çıkıyor. Bence edebiyatçının, sanatla uğraşan insanın, herkes gibi ama galiba biraz daha fazla takıntıları ve meseleleri olan insanlardan çıktığına inanıyorum. Ya da benim sevdiğim yazarlar, edebiyatçılar böyle insanlar. Onları okuyorum. Onları çocukluğumdan beri hayranlıkla izliyorum ve onlardan biri olmayı çok hevesliyim. Bilmiyorum başarabiliyor muyum ve bunu sahte bir şekilde söylemiyorum. Samimi olarak bilmiyorum. Çünkü örneğin vejeteryan olmaya çalışan birisiyim. Hala arada sırada et yiyorum. Bu bir ikiyüzlülük mesela. Bunları da farkındayım. Olmaya çalışıyorum derken bir mütevazılık oyunu oynamıyorum yani. Olmaya gerçekten çalışıyorum. İşte diyelim ki ikinci çift spor ayakkabı almak istediğimde giriyorum dükkana, çok beğendiğim ve ayağıma da iyi gelecek bir şey çıkıyorum ama öbürü eskimedi diye. İhtiyaçtan fazlası o açgözlülük, insana dair o doymazlık bende de var tabii. Ama bu meseleleri çözmenin, kişisel olarak meseleleri çözmenin açıkçası tek yolu benim için yazmaktı. Bazısı resim yapıyor, kimisi müzikle uğraşıyor. Ben yazabiliyorum, çocukluğumdan beri hikaye edebiliyorum. Daha doğrusu yazmak çok çeşitli eylemlere yönelebilir. Ama ben sözlü olarak çocukken hikaye eden ve hikaye ettiğim için arkadaşları tarafından büyük bir merakla peşimden fareli köyün kayalcısı gibi ilkokulda, mahallede falan, okulda çocuklar koşardı. Sonu ne oldu diye ben de bilmiyorum. Sonunu orada uydurmuşum mesela ve üstelik hepimizin gittiği bir film veya bir oyundan oyunu ben tekrar kurmuşum. Benzer bir şeyi doğum yaparken yaşamıştım. Zor bir doğumdu ve epidural veren anestezist çok aksi bir adammış bana, sonradan söyledi hemşireler. Benim o tekerlekli sedyemi o sürüyordu ve sonunda ne oldu hikayenin diye onu hatırlıyorum. Yani o küçük kız sanki orada doğuma giriyordu öyle. Ben tabii çok korkuyordum da başıma geleceklerden. Korkunca hikaye anlatmaya başlamıştım doğururken bile. Hikaye anlatmak aslında sadece homo sapiens değiliz biliyorsunuz. Homo neransız, hikaye edebilen ve dinleyen tek canlıyız bildiğimiz kadarıyla yeryüzünde. Hikayeden öğrenebiliyoruz. O yüzden bence bütün kutsal sayılan kitaplarda normalde anlatılsa ciddiye almayacağımız ama kutsal kitapta anlatıldığı için milyonlarca insanın çok ciddiye aldığı hikayeler var. Su romanında da Yunus Peygamber'in hikayesinden yararlandım. Daha önceki kitaplarda yani Tevrat ve İncil'de Yonah peygamber diye anılan ama Arapların Yunus dediği, bizim de Arapçadan aldığımız Yunus ve aynı zamanda o deniz memelisi, dünyanın en güzel ve en akıllı canlılarından birisi. Onu sembol olarak aldım. O hikayelerin içinden insan denen biz canlılar daha kolay öğreniyoruz. Daha iyi özdeşleştirebiliyoruz kendimizi ya da bize kendimizi o kadar seviyoruz ve beğeniyoruz ki hepimiz bundan azade birisi olduğunu inanmıyorum ben. O kadar beğeniyoruz ki birisi bizi eleştirdiğinde çok bozuluyoruz. Hele bu kişi daha yakınsa daha da çok bozulup kırılıyoruz, küsüyoruz. Yani ben hala kendimde bunları görüyorum. Hala derken bu kadar farkındayken manasını.
Evet.
Ama bir edebiyat eseri içinde çok sevdiğimiz ve bize çok benzediği için özellikle sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir karaktere yazarın, yaşayan veya ölmüş bir yazarın eleştirileri, onun hatalarını gördüğümüzde daha kolay kabulleniyoruz. O yüzden edebiyat bu açıdan şifa veriyor kendimizi tanımamız açısından. Ama açıkçası bir yazar niye yazıyor? Ben işte solcu öğrenci olduğum yıllarda Postal ve Parka ile gezerken Beytepe'de ve ODTÜ'de hep toplum içindir sanat, sanat toplum içindir'e inanan bir çocuktum. Ama sonradan anladım ki ben kendim için yazıyorum ve benim sevdiğim bütün yazarlar kendilerini sağaltmak, iyileştirmek için yazıyorlar. Yani o korkunç, mesela Margaret Atwood o korkunç damızlık kızın öyküsünü, The Handmaid's Tale'ı ne kadar zor bir şey yazarken kim bilir hepsini yaşadı onların o korkunç olayları. Aslında.
Defalarca hem de herhalde. Hani
evet ama niye yapıyor? Bir insan kendisine niye kıyıyor? Bunu Margaret Atwood'la tanıştım. Tabii o da benim gibi insan olduğu için beğenmediğim yanları var. Siyaseten kabul etmediğim yanları var. Bir yazar olarak çok sevdiğim birisi. Hayat tarzını da çok çok çok seviyorum. Onun bunu niye yazdığını düşünürsek aslında onun bir meselesi var. O meseleyi çözmek için, kendisi için yazmış. Yazı biliyorsunuz hepimizin hayatında yazar olmamız gerekmiyor. İnsanın kafasındaki karmaşayı, kaosu yatıştırıyor. Çünkü yazı aynı matematikteki sayılar, müzikteki notalar gibi harflerle bir formüle konması gereken düşünce demek bence. Yani okula gittim gibi basit bir şeyi yazarken bile o bütün okul yolunda yaşadıklarınızı falan bırakıp okula gittime formüle ediyorsunuz. O yüzden sayılar, harfler ve notalar kardeştir ve insanlığın en büyük icadıdır. O yatıştırıyor insanı. O yüzden çok büyük bir samimiyetle söylüyorum ki bütün yazdıklarımı önce kendimi iyileştirmek için yazıyorum. Dünyayla benim de çok büyük meselelerim var. Bunlardan birisi de çevre meselesi.
Evet, diyebilirim. Evet, şeyi sormak istiyorum aslında. Hani bizim programımızın adı da sudan gelen, hemen konuyu suya getirmek gibi bir evet. Arazım var benim maalesef. suda, yani su romanına baktığımızda bir kadın hikayesi var ama suda başlıyor, suda bitiyor. Yani aslında bir kadının evet. Gizemli hayatının ötesinde kadın cinayetleri, toplumsal çöküş, ekolojik yıkım, her şey bir bütün olarak anlatılıyor. Bu Tabiat Dörtlemesi'nin ilk kitabı neden su oldu diye sormak istiyorum. Niye suyla başladınız da toprakla başlamadınız mesela?
Biyoloji okuduğum bir kenara bırakılsa bile ki bırakamıyorum. Yani insan 17-18 yaşında ne eğitimi alıyorsa o çok formasyonunu belirliyor. Yani hep örnek veriyorum, çok sevdiğim bir kadın yazar dostum var. O mimari eğitimi almış. Her şeye, dünyaya mimar gözüyle bakıyor. Bu ille üniversitede okumanız gerekmiyor. İlgi alanınız, o gençlikte sizi yapan şeyler. Ben de bir biyolojiyle ilgili eğitimini almasam bile tabiat ve tabiatın içinde oluşum çocukluğumdan beri ilgimi çeken bir şey. İlk lisede mesela derece aldığım bir kompozisyon var. O da ağaçlarla ilgili, ormanla ilgili bir şey. Tabii onun derinine inersek şimdi vaktimiz kısıtlı ama annemin ailesinin tabiatla çok büyük ilişkisi olması, işte Sufizm'den gelmesi, Sufizmin şamanizmden beslenmesi, Bektaşilik hepsi içinde ve hepsi bir yerde bizi o tabiata çok büyük saygı duyan eski inançlara götürüyor ki zaten biliyoruz ki ya şaman ya pagandı insanlar ilk dönemlerde tek tanrılı dinlerden önce. Su çünkü her şeyi, hayat suda başlıyor. Yani biyolojide de, biyolojik olarak da suda başladığını şimdiki bilgimizle bildiğimiz şey bu. Anne karnında da eğer bebeği koruyan su olmasa, embriyoyu koruyan su olmasa yaşayamaz. Su o kadar önemli. Tabii yeni teorilerde o hidrojenin nereden geldiği falan çok enteresan yeni buluşlar var. Onu başka bir zaman konuşuruz. Su hayatın hem bilimde hem de mitolojide ilk kaynağı. O yüzden suyla başladım. Başka bir şey düşünmedim bile yani neden diye. Şimdi çok ilginç bir yerdeyim. Ateşi yazıyorum ve su, toprak ve havanın yaptığım çalışma ve araştırmalarda ki ben hep sayısalcı olduğum için bu konularda çok bilgisizim ve altyapım zayıf. O yüzden ders almaya çalışıyorum değişik üniversitelerden veya uzmanlardan. Bütün mitolojilerde ve inançlarda su, toprak, havanın sembolleri aynı. Bütün dünyada işte bereket olsun, ekolojik döngüdeki yerleri aynı. Fakat ateş öyle değil. Ateş çok enteresan. Her kültürde farklı anlamı var. Onun için belki bu kadar bir türlü bitmiyor. Herkes küsüyor bana. Ateş ne zaman bitecek diye. Gülüyorum ama ağlamak istiyorum. Çünkü zaten bunaldım ben de. Ateş çok enteresan bir sembol. Suyla da çok ilişkili. Çünkü su ateşi yok ediyor. Ama ateşi kontrol etmeyi ilk insanlık bulduğunda, ki ben bunun bir kadın olduğunu düşünüyorum. Hep bize mitolojilerde bir böyle erkeğin iki taşı sürttüğü veya ağacı sürttüğü gibi şeyler gösteriyor. Bence yemekle çok ilgili olduğu için ateş, yemekte var olmanın, bugün insanın hala devam et, insan türünün devamı için çok önemli olduğu için gıda, pişmiş gıda. Bunun bir kadının tarafından yapılmış olması çok önemli. Çünkü çocuklar çiğ et yiyemiyordu. Çocukla ilgilenen kadın, çocuk gelecek demek. Aynı zamanda çocuğu doğuran da kadın. O zaman ateşi de kadın mutlaka icat etti. İlk öykücüler de kadındı. Ateşin başında ilk öyküleri kuranlar da kadındı bence. Bunun çok ipuçları var. Ayrı bir zamanda konuşuruz. Ateşin bulunmasıyla aslında yemeklerin pişirilmesi, hazmının kolaylaşması nedeniyle alınan karbonhidratın, ay çok biyoloji konuştum galiba.
O çok güzel bence.
Ayrıca alınan karbon, yani bir karbonhidrat alıyorlar, işte meyve yiyorlar, et yiyorlar. Fakat onun etin öğütülmesi o kadar çok karbonhidrat enerji istiyor ki vücutta. Beyin bir türlü gelişemiyor. Ateşi kontrol edip, eti pişirip yediğinde öğütme işlemi kolay olduğu için kalan karbonhidrat beynin gelişmesine yol açıyor. Öylece insanın beyni gelişiyor. Yani sadece Prometheus meselesi değil. Hani ateşin ışık ve aydınlık, bilgi anlamına gelmesi değil. Ateşin önemi çok fazla. Beni korkutuyor, aynı zamanda heyecanlandırıyor. Ama mutlaka suyla başlamam gerekiyordu. Su ve ateşin de çok önemli bir birlikteliği var aslında. Ama hayat ateşle değil, suyla başladı.
Ne güzel anlattınız Buket Hanım. Tabii kitabı merakla bekliyoruz bu arada. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin ilk ekofeminist romanı olarak kabul ediliyor su. Kendi türünün ilkini üretmek sancılı bir süreç miydi? Korkutucu tarafları var mıydı? Zorlukları, kolaylıkları nelerdi diye böyle genel bir soru sormak istiyorum size.
Ya ben bu şey ilkten çok korkarım. Yani ben ilk olduğunu zannetmiyorum. Benim ustalarım var benden önce. İşte yani onlar olmasa ne kadar eksik kalırdık. Çok şanslı bir kuşağız. Çünkü bizden önce Adalet Ağaları, Sevgi Soysallar, Tezer Özlüler, Tomris Uyarlar var. Leyla Erbiller, çok şanslıyız. Yani onlar olmasaydı ne yapardık? Hele ben genç bir kız olarak edebiyata müthiş ilgi duyuyorum. O sırada onların varlığı, o cesaretleri, değil mi? Duygu Asena var. Çok çok güçlü kadınlar kuşağı var benden önce. O yüzden ilk kelimesinden çok ürkerim ve bundan hiç kıvanç duymam. Mutlaka olmalıdır bir yerde. Böyle bir isim belki, böyle bir title, böyle bir üst başlık konması yeni. O yüzden belki koydular.
Benim bir yandan da hani ekolojik meseleleri ele alan çok fazla roman yoktu yani gerçekten. Onu da düşünmek lazım.
Aslında mesela Yaşar Kemal'in Deniz Küstü çok önemli bir ekolojik roman. İşte Halikarnas balıkçısının var, Fakir Baykurt'un var.
Erkeklerin yazdığı
çok
bunlar romanlar
çalışıyorum.
Ama siz burada ekofeminizm aslında ikisini birleştirebilmek. Ben de hani gerçekten edebiyat tarihi hakkında çok bilgili bir insan değilim. Ben meseleye hep böyle su merceğinden bakıyorum ama benim de daha önceden hani başka bir roman önüme çıkmıyor ekofeminist roman dediğimizde Türkiye'de.
Evet, belki aynı kuşaktan geliyoruz. Belki evet. Latife Tekin'in Berci Krist'in Çöp Masalları da bir şey, ekolojik roman ya da iklim kurgu kabul ediliyor. Çok da sevdiğim bir yazardır. Belki onunla paylaşabiliriz bunu. Bilmiyorum, o böyle şeylerden de çok hoşlanmaz ama onu da hatırlatmak istedim en azından. Evet, bu zaten iklim kurgu kavramı da çok yeni. Böyle başlıkları Amerikalılar çok seviyorlar. İşte postmodernizm çıktığında da bana iki yeşil susamuru, ki oradaki yeşil de Yeşiller Partisi ile ilgiliydi. Evet. Bu arada şimdiki Yeşiller Partisi parti olma kanunen hakkı bir türlü verilmeyen tek parti.
Evet.
Ve Türkiye İşçi Partisi dışında bir de Yeşiller Partisi siyasi programında çevre sorunlarına yer veriyor. Ona da İçişleri Bakanlığı'ndan her nedense izin verilmiyor. O romanı yazarken de, iki yeşil susamurunu yazarken de çevre sorunlarıyla ilgiliydim. Ama tabii zaman içinde insan neyin nasıl olması gerektiğini biraz daha öğrenmeye başlıyor. O yüzden bu iklim kurgu meselesini çok önemsiyorum. Bilim kurguyu şimdi iklim kurguya doğru çevirdiler aslında. Sebebi de bence aslında her şeyin çok iklimle ilgili olması, gelecekle ilgili. O yüzden bilim kurgu, hani geleceğe dair distopya ve ütopyaların üretildiği bir edebiyat türü dersek, onun sanki hatta Dune romanının, dizisinin şimdi film olduğu ve o filme bilim kurgu, o romanlara bilim kurgu denirken şimdi iklim kurgu denmesi tartışmalarını takip ediyorum büyük keyifle. Çok öfkeli iki grup tartışıyorlar, yok bu bilim kurgu, yok bu iklim kurgu diye. Ama bu başlıklar bizi çok yönlendirmemeli diye kişisel düşünüyorum. Çünkü iki yeşil susamur çıktığında bu postmodern romandır diye benim canımı okumuşlardı. Ben de genç bir kadındım ve postmodernin ne olduğunu edebiyatta bilmiyordum. Yani düşünün ki çevre kirliliğiyle, ekolojiyle ilgili çalışan birisi işte roman yazmış, postmodern, ama o kadar aşağılandı, o kadar hakaret edildi ki ben de merak ettim. Yani postmodern bir roman yazayım diye sanki oturup yazmışım gibi dendi. Hayır, öyle değildi. Bu iklim kurguyu da bilmiyordum ben. Ama çevreyi odaklayan, çevrenin dişil yanlarını öne çıkaran ve hayatın devamlılığını nasıl kadın sağlıyorsa, burada analıktan bahsetmiyorum, elbette çok önemli, sürdürülebilir olması insan türünün kadın tarafından, ama sadece analıktan bahsetmiyorum, hayata bakış açısı ve benim kız neşesi diye adını koyduğum kadına ait bir enerji türü var. Şartlar ne olursa olsun hayatı sürdüren cinsiyet kadın türü, kadındır. Baktığımızda Homo sapiens'te savaşlardan, yıkımlardan sonra bazen taş kaynatır, çorba diye içirir, çünkü o ritüeli, o birlikteliği sağlar. Yani o sadece bir efsane değildir, taş kaynatma meselesi çorba yerine. Kadının o tabiatta gördüğümüz, hani orman yangınlarından sonra ağaçlar yeniden, değil mi, yeşermeye başlıyor, otlar kendiliğin, yeniden yaşamak istiyor. Kadın da öyle bir canlı. Ve en zor zamanlarda insanları bir araya toplayan, çocukları koruyan, çocuk geleceği temsil ettiği için tıpkı ağaç gibi düşünelim. O yüzden ekofeminizm diye bir şey adı konmasaydı bile vardı, biliyorduk.
Her zaman vardı. Bir de programımızın sonuna geldik. Yani inanamıyorum, su gibi aktı geçti. Ben size küçük bir soruyla bitirelim istiyorum. Aslında zamanımızı bile aşıyoruz. Bir yazar ve araştırmacı olarak sizce suyla ilişkimizi, doğayla ilişkimizi nasıl düzelteceğiz? Şöyle iki cümleyle alabilirsem çok sevinirim.
Keşke bir hap olsa da içsek. Bence çok gerçekçi bir şey söyleyeceğim. Siyasetçileri çevreyle ilgili olarak uğraşmaya itmemiz gerekiyor. Bayağı fiziksel de itmemiz gerekiyor. Çünkü çevre programı bugün Türkiye'de işte yarın seçim olsa diye herkes saatlerce bir yığın gravatlı adam çıkıyor, saatlerce konuşuyor erkeklerden oluşan koro şeklinde. Hiç kimse çevreden bahsetmiyor ya da çok az kişi işte görüyoruz. Türkiye İşçi Partisi dışında konuşan görmüyorum. Zaten yeşilleri çıkarmıyorlar hiçbir yere. O yüzden hangi partiye destek veriyorsak, hangisine bizi dinleyen kim varsa mutlaka belediyelerden başlayarak siyasetçileri çevreyle ilgili konularda ne yapacakları ve karbonsuz ekonomi meselesini gündeme getirmeleri için zorlamamız gerekiyor. Bireysel olarak da çok tüketmememiz gerekiyor. Eskiden ninelerimizin yaptığı gibi tamir etmek, birbirimizle değiştirmek, atmamak, kullanıp atmamak. Hiçbir şeyi kullanıp atmamalıyız. O çok önemli. O açgözlülükten vazgeçersek sanıyorum belki bir şeyler yaparız.
Çok teşekkür ediyorum. Valla uzatarak programımızı bitiriyoruz. Ayaklarınızı, ellerinizi, fikirlerinize sağlık. Evet, yani bu hafta sudan gelen de Buket Uzuner'in Tabiat Dörtlemesi'nin ilkini, suyu konuştuk ama aslında her şeyi konuştuk. Çok teşekkürler Buket Hanım. Bir daha görüşmek üzere diyorum başka programlarda.
Umarım ben de öyle. Programınız da çok güzel. Ben de izleyicilerinizden birisiyim. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Sudan gelen.
Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak.
Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.